Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.
Ha geldi ha geleceğin bugünkü bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine Sertaç Doğanay'la birlikteyiz. 2018'i kapattık, 2019'a girdik. Hatta ilk ayını da bitirdik. Bu ay itibariyle hem teknolojik gelişmeleri konuşacağız, geçtiğimiz seneden bu yıla kalanları konuşacağız. Kimisi pozitif, kimisi negatif olaylarla devam ediyor. Hem de önümüzdeki günlerde neler yaşayacağız, teknolojik alanda ne gelişmeler olacak? Biraz ondan üzerine konuşacağız Sertaç'la. Sertaç hoş geldin, nasılsın?
Aykut iyiyim, hoş bulduk. Ya şöyle söyleyeyim, bu podcast olayı acayip bir şeymiş abi. Yani lütfen beni bunun dışında bırakma. Çünkü şöyle söyleyeyim, yani bir sürü televizyon programına çıkma şansı buldum. İşte YouTube kanalı var falan filan ama bu podcast sayesinde yani uzaktan yakından benimle bir şekilde temas kuracağını tahmin etmediğim insanlar temas kurdular. Bir kısmı akademisyenler, bir kısmı işte farklı şirketteki yöneticiler. Kimin seni dinleyeceğini, dinlediğini hiçbir zaman tahmin edemiyorsun. İkincisi tabii birazdan sen onu anlatırsın. Çok güzel bir işbirliğimiz de olmuş. Yani bizim podcastlerimizin yayılımını, dinlenme sayısını artıracak, ulaşacak insan sayısını artıracak çok da güzel bir işbirliğimiz olmuş. O yüzden ben çok mutluyum. Yani her ne kadar ilkinin üzerine birazcık zaman geçmiş olsa da ikimizin hastalıklarından vesaireden dolayı bu iş çok zevkli bir iş yani.
Harika, süper. Ya senin benimle beraber olman çok güzel oldu. Ama dediğin gibi bu arada çok güzel bir gelişme oldu. Sağ olsun Medyascope bize ulaştı. Ve yayınlarımıza kendi bünyesinde de yer verme isteğini paylaştılar bizimle. Tabii bizim için müthiş gurur. Bundan sonraki yayınlarımız inşallah Medyascope içerisinde de yayınlanıyor olacak. İnşallah daha güzel şeyleri de beraber yapıyor oluruz. Onların da kendi içinde müthiş işleri var. Çünkü severek, keyifle takip ediyoruz. Yayının sonunda da tekrar bir duyuru yapacağım ama bugün için bir şeyim de vardı. Dinleyenlerle biraz daha yakın olabilmek için ara ara bir takım sorular sorup paylaşıp onların da görüşlerini, yorumlarını alıp programa katabilirsek çok güzel olur diye düşünüyorum. Böylelikle sadece ikimiz konuşmamış oluruz. Onların görüşlerine de yer verebilmiş oluruz burada. İnşallah daha etkileşimli bir hale getireceğiz.
Süper. Ben de podcast ile ilgili bir yenilik daha var. Daha önce hiç uygulamadığım bir şey. Şimdi ben yeni bir derse başladım ya. Kadıköy Üniversitesi'nde başladım. Dün başladım aslında. İşte 2019 dönemi. İşte Master Notebook'una sponsor oldu. Yani oradan edindiğimiz, sponsorluktan edindiğimiz kaynakla öğrencilere 8 tane önerdiğim kaynak kitabı ücretsiz olarak vereceğiz. Fakat da bu kitapları öğrenci arkadaşlara da anlattığım gibi bedavadan vermeyeceğiz. Bedavadan vermeyeceğiz derken o kitapların okunması bizim tabii en büyük amacımız. İşte 2 haftada bir kitap verecek şekilde planımızı yaptık. Hatta bugün satın almalarını yaptık. Bu arada yayın evlerine de çok teşekkür ederiz. Çünkü 70 tanelik bir satın alma yaptık önümüzdeki dönemi de hesaba katarak. Çok ciddi destek verdiler, öyle söyleyelim.
Harika.
Şimdi bir üniversite öğrencisi grubunun da olduğunu söylediğimiz için %50'lere varan indirimler yaptılar. Bizi çok mutlu etti bu. O kitapların her birinden 2 haftada bir bölümü okuyup bunun özetini çıkarmalarını isteyeceğiz öğrenci arkadaşlardan. Ama işte podcast ile ilgili tarafı şu. Eskiden ben buna benzer ödevleri derdim ki ya yazacaksınız, yani size bir blog açıyoruz bununla ilgili, ya da bir YouTube videosu, yani bir video çekeceksiniz, bunu YouTube'a yükleyeceğiz diyordum. Buna şimdi podcast'e de ekledim. Podcast'te daha önce hiç podcast dinlememiş olan öğrenci arkadaşlar vardı. Çok doğaldır. Türkiye'de daha çok popüler değil. Podcast'in ne olduğunu anlattım. Nasıl bir gücü olduğunu anlattım. İşte bizim böyle bir işin içine girdiğimizi seninle beraber anlattım. Belki son işte 24 saattir birkaç tane ekstradan dinleyicimiz varsa onlar benim öğrencilerim
harika,
olabilir.
Harika, hoş geldiler o zaman.
O yüzden böyle de bir şey var. Yani podcast apayrı bir dünya. Öyle de bir şey oldu benim tarafımda. Öyle de bir yansıması oldu. İnşallah bu teknoloji iletişimi dersini önümüzdeki dönemde teknik üniversitelerde de, teknoloji üniversitelerinde de hem seçmeli hem zorunlu dersler olarak ileride görürüz. Çok büyük bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum diyeyim. Konuyu burada bırakayım. Şimdi aynen senle devam edelim. Bu konu sabaha kadar konuşuruz çünkü biliyorsun ne kadar heyecanlı olduğunu.
Bunun için aslında öğrencileri bir yere getirip ayrı program yapmak lazım. Belki okulda. Keşke bir canlı yayın olsa da ben de oradan takip edebilsem. Uzaktan olunca zor oluyor bu iş.
Önümüzdeki hafta itibariyle bir girişimimiz olacak. Okulun da bu konuda bir desteği olacak. Çünkü radyo televizyon bölümü, yeni medya bölümü var. Orada teknik imkanlar da var. dersleri kaydedip uzun bölümleri montajlayarak, keserek bu dersleri bir süre sonra YouTube'dan da paylaşmayı düşünüyoruz. Bu konuda çok ciddi bir talep var. Ders çünkü lisans öğrencilerine ve sadece Kadir Has öğrencilerine açık olduğu için diğer yerlerden katılımcı alamıyoruz. Çok ekstra durumlar olmadığı sürece. Fakat bu derste bir başka bir örneği de olmadığı için istiyorlar ki o içeriye bir şekilde ulaşabilsinler. Yani adı da zaten teknoloji iletişimi. Sonuçta online kanalları bir şekilde burada kullanmak lazım. Onunla ilgili de bir planımız var.
Harika,
yani.
Harika. Tamam. Gelişmeler olduğu zaman mutlaka bildirim takip etmek isteriz. Sen de duyururuz da burada. Podcast deyince bu arada bu haftanın gelişmelerinden bir tanesini söylemek lazım bizim diğer konulara girmeden evvel. Aslında Şubat 2 Şubat itibariyle Spotify Gimlet Medya'yı, podcast üreticisi Network'ü Gimlet Medya'yı 230 milyon dolar civarında bir rakamla satın almak için masaya oturduğunu söyledi. Ciddi gelişme. Bu yıl içerisinde zaten podcastler için üst üste gelişmeler geliyor. Bir anda Pandora bir takım duyurular yaptı. Amerika'nın en büyük radyo network'ü, hem uydu üzerinden yayın yapan radyo network'ü Sirius, onları satın alma duyurusunda bulunmuştu. Üzerine şimdi Spotify gelince burası bayağı hareketleniyor. Hatta belki bilmeyenler vardır. Spotify'ın özellikle Homecoming dizisini izleyenler varsa bilir. Homecoming dizisi aslında Spotify'ın podcastlerinden biri. Daha sonra TV'ye aktarıldı. Özellikle bu işi monetize etme konusunda podcastlerin TV'ye geçiş ya da sinemaya geçiş konusunda önemli bir ayağı olduğu düşünülüyor. Homecoming de bunun iyi örneklerinden biriydi. O yüzden heyecanla takip ediyoruz. Muhtemelen markaların daha fazla bu alana gireceği bir yıl yaşayacağız, hareketlenecek gibi gözüküyor burası çok.
Aykut, sana bir şey sorayım ya. Şimdi aklıma gelmişken sen anlatıyorsun. Bir sürü böyle konferansın, seminerin, etkinliğin falan şeyleri oluyor ya, canlı yayınları ve daha sonra YouTube'da kayıtları. Hiç podcastlerde de böyle bir şey oluyor mu? Uygulanmış bir şey mi bu?
Konferans açısından mı? Yani
aynen öyle. Bir konferansın podcast'ı oluyor mu hiç mesela? Yapılmış mı? Var değil mi onlar?
Tabii tabii. Bazı konferansların kendi podcast'leri var bu arada burada. Yani irili ufaklı konferansların. Ama onun dışında da sadece konferans takip edip bu konferanslardan yayın yapan podcast yayıncıları var. Bunların bir kısmı gerçekten işte teknolojik gazetecisi, aslında gazeteci ya da podcastçisi diyelim. Gazetecilikten gelip tamamen podcast yayını yapan teknoloji yazarları var. Bu insanlar tamamen işte Amerika'nın en büyük etkinliklerini ya da işte İngiltere'nin en büyük etkinliklerini takip edip tamamen podcast üzerinden yayın yapıyorlar. Türkiye'de henüz daha bu yok ama yavaş yavaş bence onun da olacağını düşünüyorum ben. Ufak ufak gelişecektir ama burada ciddi oranda bunun üzerinden çalışan ve buradan kendi hayatını kazanan yayıncılar var. Enteresan bir sektör yani.
Anladım, anladım. Bir sürü etkinliğe ulaşamayan bir sürü insan var. Zamandan dolayı, paradan dolayı, mesafeden dolayı. Podcastler belki burada da, belki hiç belli olmaz. Bizim kanalımız Türkiye'deki bu büyük konferanslardan birkaç tanesini belki podcast olarak çeker, ne bileyim. Neden olmasın yani?
Hiç hayır demeyiz. Yani mesela öğrencilerin de yapabileceği bir şey. Ben onların yerinde olsam, bir tane kayıt cihazı, mikrofona ulaşabiliyorsan konferans gez. Oradaki girişimcilerle tanış, yatırımcılarla tanış, oradan kendi kanalını oluştur, hem network'ünü oluştur, bu insanlarla yakın kal, sektörü öğren, hem yayın yap, hem bu yayıncılığı öğren. Bir anlamda da kendi geleceğin, kariyerinle ilgili aslında bambaşka bir hareket almış oluyorsun. Dolayısıyla ben çok kuvvetli bir şey olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla öğrencilerini biraz hareketlendirmek gerekebilir burada. Diyeyim. Şimdi diyeyim ki 2018'den 2019'a girerken aklımızda kalan bir şey kaldı mı? 2019'da Ocak ayında neler oldu diye. Ben 3 tane konu çıkardım. Arkasından da senin 3 konunu alalım. Bakalım enteresan neler olmuş diye. Bir tanesi bitmez tükenmez Facebook'un sürekli skandalları. Bir türlü ondan kurtulamadık artık. Sanırım 2019'da gene Facebook'un skandallarıyla geçecek. Geçtiğimiz haftalarda yeni bir tane bomba daha patlattılar. Özellikle çocuk telefon kullanıcıların kullanım alışkanlıklarını öğrenebilmek için parayla bir uygulama, VPN uygulaması yükletip telefonundaki tüm erişim bilgilerini aldıktan sonra işte yazdığı mesajdan lokasyon datasına, gelen mesajından kullandığı diğer uygulamaların ne bilgiler paylaştığına kadar her türlü bilgiyi, bildiğin telefonunun sahipliğini aldıktan sonra bir araştırma yapmaya başlamış. Bir research app üzerinden. Apple öğrendikten sonra uygulamayı kapatmış. Bu uygulama bu arada eskiden belki bilen, hatırlayanlar vardır. Onavo adındaki eski bir VPN uygulaması aslında.
Tabii. Evet, çok iyi biliyorum. Kullanmıştım.
Onu paraya satın almışlardı. Yani arkada adını bile değiştirme ihtiyacı duymadan sertifikalarda direkt Research App diye basmışlar. Ve sıkıntılı kısım şu aslında. Şimdi uygulama yayın aldıktan sonra Tabii ki Apple'ın bir takım güvenlik uygulamalarından ve onaylarından geçmen lazım. Fakat uygulamayı deploy etmemiş gibi sanki içeride kendi çalışanlarına test için dağıtıyor gibi bütün kullanıcılara dağıtıyor. Sıkıntı da orada zaten. Dolayısıyla Apple'ı pas geçiyorlar arada. tabii Apple öğrendiği zaman uygulamayı sonunda kapatmış yani ama tabii çok ciddi bir açık, bitmez tükenmek bilmeyen bir açlık var, veri açlığı var. Şimdi bunu başka bir şeye bağlayacağım. Dün bir notlarımdan birinin arasında şu vardı. Motherboard'un çıkardığı iki hafta kadar önce yanlış hatırlamıyorsam çıkardığı bir haberde Amerika'daki telekom firmalarının kullanıcılarının anlık lokasyon datasını istediğin zaman $300 gibi bir paraya bu adam nerededir sevgili AT&T dediğin zaman ha şu anda bu adam işte San Francisco'da şu bölgede an itibariyle orada diye canlı lokasyon datasını üçüncü parti firmalar üzerinden satıyorlar. Müthiş olay oldu tabii burada. Bomba bir olay oldu bu. Yani güvenlik ihlali.
Akıl almaz bir şey ya.
İnanılmaz. Düşünsene yani hani benim bir hısmım var. Adamın nerede olduğunu bilmiyorum. $300 veriyorsun. Çat diye sana veriyor. Adam anında gidiyor, yakalıyor, buluyor ve tabii bu da biraz şeylerle çıkmış. Burada işte ödül avcısı, kelle avcısı şirketler var özellikle işte üzerine bir para konduysa gidip onu buluyor, adalete teslim ediyor falan. Onlar çok kullanıyorlarmış bunu. Bir anda tabii AT&T ve diğer firmalar yok biz bunu biz vermiyoruz işte üçüncü partiler veriyor diye kapatmışlar. Ama tabii gelinen nokta korkutucu derecede artık kontrolden çıkmış vaziyette. İşte bir anda bakıyorsun Facebook senin bütün telefonundan lokasyon ve diğer dataları alıyor. Dün bir üçüncü haber daha dinledim. Bunu show notlarına bırakırım. Gene Gimlet'in podcastlerinden biri Replyol'da dün şeyi inceliyorlardı konu olarak. Bu otomatik telefon aramalarını. Türkiye'de de başımızın belalarından biri ya sürekli arıyorlar. İşte şunu satacağız, bunu satacağız. Burada da müthiş derecede robotik aramalar var. Ve artık o kadar onu bu arada insanlaştırmışlar ki artık açtığı zaman merhaba ben bilmem kim diye açıyor. İnsan zannediyorsun onu. Bunların kaynağını biraz araştırmaya takmış vaziyettelerdi en son programda. Ve diyelim ki mesela benim telefonum senli yüze kayıtlı ama ben San Francisco'ya gittim. Sistem senin San Francisco'da olup olmadığını kontrol edip ona göre bir telefon numarasını arıyor. Nasıl İstanbul'da işte 216 İstanbul kodu, 240 Antalya kodu. Aynen öyle. Ve adamlar şunu yapmaya başlamışlar. Ha dur şimdi mesela diyelim ki ben sigorta satıcısıyım. Senin şu anda San Francisco'nun hangi bölgesinde olduğunu biliyorum ya da İstanbul'da Kadıköy bölgesinde olduğunu biliyorum. Aynı anda Bakırköy'de de bir adam var. Tek bir telefon hattından Bakırköy'deki olana ayrı bir arama, işte Kadıköy'dekine ayrı bir arama yapıp bunu iki ayrı firmaya satabiliyor adamlar. Böylelikle aynı anda tek bir hat üzerinden milyonlarca dolar para kazanıyorlar bu adamlar. Ve tabii illegal şekilde senin lokasyonunu alıyor bu arada.
Ya bu mudur ya? Yani bu mudur yani? Hani geldiğimiz yer bu mudur ya? İnanılmaz. İşin içinde hani büyük verisi var, robot yazılımları çılgın. Var, var oğlu var ve geldiğimiz yer burası mı? Yani bunun için mi kullanıyor insanoğlu?
Evet ve bu arada Allah kahretsin. Bak şimdi başka bir şey daha söyleyeceğim. Bu lokasyon ve telefon datasını nereden elde ettiğini de buluyorlar. İşte asıl korkutucu tarafı hani insanlar diyor ya telefonumun verisini versem ne olur diye. İz sürüldükten sonra ortaya şu çıkıyor. Bu telefonun numarasına sahip olmak kolay bir şey değil yani sen vermiyorsan eğer hiçbir yere kaydetmediysen ve günün sonunda şu çıkıyor yani kaydı verir mi insanlar dinler uzun uzun ben onu anlatmayayım. Telefonuna yüklediğin uygulamaların bir kısmı hani ücretsiz oyun yüklüyoruz ya kimi zaman geldik ücretsiz oyun ya da ücretsiz hizmet ücretsiz VPN. Bu uygulamalar senin telefon datan numarandan başlayarak e-mail numarana kadar IP adresine kadar bütün verilerini üçüncü partilere satıyorlar. Ve bu adamların da böyle aldığı ortaya çıkıyor. Ve hangi uygulama olduğunu da buluyorlar. Şimdi ismini almadım ama oyun ücretsiz oyunlardan biri. Ve hani dikkat edilecek nokta şu benim aklımda kalan. Yani yüklediğin uygulama ücretsizse ikinci defa düşün ne veriyorsun. Çünkü verdiği şey telefonun e-mail'si kadar var yani. Hani daha ne olsun? Daha ne vermek istersin ki? Lokasyonun, e-mail'in, telefon numaran, içerideki fotoğrafların, yazışmalarını hala korkmuyorsan daha ne yapacaksın zaten?
Vallahi yani diyecek bir şey bulamıyorum yani.
Evet, evet. Dolayısıyla güvenlikle böyle girdim. Hani 2018'den hakkımızda Facebook'un riskleri vardı. Hani ne olacak diyorlardı ama insanlar biraz daha uyanmaya başladı. Benim Ocak'tan aklımda kalanlar bunlar. Bunları show notlarda da zaten veririz. Dinlemek isteyenler dinler diyerek mikrofonu sana bırakıyorum abi.
Vallahi sen şimdi bu işte verilerden, güvenlikten, şundan bundan bahsettiğin zaman konu direkt benim ilgi alanımdan bir tanesine geliyor. Güvenlik, siber güvenliğe geliyor. Hatta bugün de aslında onun tam günü. 5 Şubat'ta güvenli internet günü. Şimdi güvenli internet günüyle ilgili çok bugün işte Instagram'da ondan sonra LinkedIn'de bir şey paylaştım, bir istatistik paylaştım. Şimdi dünyada yaklaşık 350 milyar civarı dijital parola olduğu tahmin ediliyor. Yani çok kaba bir hesap. Bunun hepsinin hesabını yapmak tabii ki mümkün değil ama yani kabaca ne demektir bu? Kişi başı 40 tane parola falan yapar. Çok daha fazlasına sahip olanlar da var tabii. Bu arada kaynağın da ne olduğunu söyleyeyim. Mark Goodman yazarı Geleceğin Suçları kitabında buna benzer bir sürü güzel bilgi bulabilirsiniz. Şimdi bu 350 milyar dijital parolanın yaklaşık %16'sı şunlardan oluşuyormuş bakayım. Birincisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkincisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Üçüncüsü Q, W, E, R, T, Y. Yani işte şeydeki Q klavyedeki en tepedeki aynı küverti.
Yorma beni.
1, 1, 1, 1, 1, 1 diğeri. Bir diğeri her dilde farklı tabii ki bu. İşte parola 1, 2, 3. Bir diğeri A, B, C, 1, 2, 3. Bir de bunlara son işte 3 senedir, 5 senedir şu iki tane romantik parola eklenmiş. Çocuk ismi, doğum tarihi. Yani çocuk ismi 2009, atıyorum Mehmet 2009. diye son olarak da sevgiliyle tanışılan tarih ve sevgilinin adı. Dolayısıyla iş işte veri güvenliği, ondan sonra siber güvenlik gibi konulara geldiği zaman önce bir bunu söyleyeyim istedim. Ya böyle bir ciddi bir sorun var. Bu şu anlama geliyor. Yani dünyadaki bütün dijital parolaların %16'sı, kabaca 6'da biri bu saydıklarımızdan oluşuyorsa eşittir şu demek bu. Ben senin kullanıcı adını biliyorsam, sen de bu parolalardan bir tanesini kullanıyorsan birkaç saniye alıyor benim senin hesabına ulaşma. Yani bütün her şeyine ulaşma. Yani evet. Bu telefonun olabilir, bu bilgisayarın olabilir, ondan sonra bu banka hesabın olabilir, Facebook'un olabilir. Ondan
zaten
sonra
birine girdin
işte
mi?
Facebook'un
domino tabii, gibi geliyor zaten.
Zaten bir sürü insan biliyorsun Facebook'la bağlan seçeneğini Facebook'la dediğin zaman geçmiş olsun, her şeyini hackliyorsun zaten. Yani bankaları bile, sen o dönemde çalışıyordun yanlış hatırlamıyorsan, Facebook'la bağlan ya da işte Facebook üzerinden bağlan gibi böyle enteresan şeyleri vardı. Ne kadar güvenli olduğu hiçbir zaman bilemediğim uygulamaları vardı.
Orada çok enteresan deneyimlerim var. Bankanın kendi güvenlik birimleri bu konuda çok iyiler aslında. Yani zaten otomatik banka güvenlik birimi otomatik hayır demek için var olan bir birim. Direkt girmişim hayır, güvenli değil. Dolayısıyla otomatik güvenli oluyorsun. Çünkü almıyor zaten içeri ya da. Yani sen zorluyorsun ama bak teknolojik gelişme, yenilik falan diye. Ama tabii haklı olduğu taraflar var yani. Hani işte bak bugün geldiğimiz noktada 5 sene evvel biz Facebook'la bankacılık yapmaya çalışıyorduk. Şimdi bugün baktığın yerde Facebook kendi telefonundan atmaya çalışıyorsun. Dolayısıyla onu apayrı bir yerde tutayım ama haklısın yani, katılıyorum sana.
Bu çok ciddi bir sorun haline geliyor. Şimdi bununla ilgili çok çarpıcı istatistikler ve öngörüler var. Ben birkaç tane sana onları söyleyeyim aklımda kaldığı kadarıyla. Gartner'ın bir tane raporu var mesela. Gartner'ın 2018 raporu. Gartner teknoloji camiasında çok etkili şirketlerden biri. Onların 2018 raporunda diyor ki Gartner, 2020 itibariyle diyor, büyük ölçekli işletmelerin tamamında, yani %100'ünde senede en az bir defa yönetim kurulu rapor verecek diyor siber güvenlik ve siber konularla ilgili. En az bir defa diyor. Halihazırda bunun oranı %40 diyor. Yani şu an bütün dünyadaki büyük ölçekli işletmelerin %40'ında senede bir defa en azından yönetim kurulu bir rapor hazırlıyormuş tepeye. Bizim durumumuz budur. Böyle bir yatırım yaptık. İşte şöyle sıkıntılar yaşadık vesaire vesaire. Ki hani şunu da eklemeden geçmemek lazım. Borsaya kotu olan şirketlerin herhangi bir tanesi bir siber sorun yaşadığında, yani bir sanal suça maruz kaldığında bunu açıklamak zorunda. Açıklamadığı zaman bunun cezası var. Siber suçlular, sanal suçlular şunun farkındalar. Biz insanlar iddia ettiğimiz kadar dikkatli, iddia ettiğimiz kadar analitik, iddia ettiğimiz kadar pek çok konuda bilinçli ve düşünen varlıklar değiliz. Bizim beynimiz öyle çalışmıyor. Bizim beynimiz en basitinden çalışıyor. Neden dünyada kullanılan 350 milyar tane dijital parolanın %16'sı 1, 2, 3, 4, 5 kuverti, parola 1, 2, 3'ten oluşuyor. Bunun bir sebebi var. Yani bunun bir anlamı var. Çünkü bu parolayı sadece yoldan geçen herhangi bir ortalama bir insan kullanmıyor. Sen de kullanıyorsun, ben de kullanıyorum. Yani biz bu işlerin içinde olan insanlar o. Çünkü kolayımıza geliyor. Beyin kolayı seviyor. Beyin yakıt yakmamak istiyor. Yani glikozla besleniyor beyin. Ve o glikozu öyle bir tüketiyor ki konsantre olduğu zaman, yani bir şeyi düşünmesi gerektiği zaman harcıyor. Ve fakat aynen şey gibi, elektronun doğası gibi beyin de en az harcanacak enerjiyle en fazla verimi ortaya çıkartmaya çalışan bir varlık. Yani bir bu mekanizması böyle. Siber suçlular da bunun farkında. Şimdi Gartner'ın raporundan yola çıkarak bunu söyledim. Yani çok yakın zamanda bütün şirketler, büyük ölçekli bütün şirketler yönetim kurulu tarafından raporlanacak. Yani hissedarlara raporlanacak denecek. Biz siber suçlar konusunda, siber güvenlik konusunda böyle bir yatırım yaptık. Bunları uyguladık ve böyle şeylerle karşılaştık. Şimdi siber güvenlik şöyle bir konu, sanal suçlar şöyle bir konu. Aynı trafik kazalarına benziyor abi. Trafik kazalarında da bir sürü etken var, kazaya sebep olan. Fakat istatistikler gösteriyor ki %94 insan hatasından kaynaklanıyor. Zenda Danışmanlık diye çok güzel raporlar çıkartan bir şirket var. O iki ortağı var, Nuray'la Nuran. Onlara da buradan selam olsun. Çok değerli araştırmalar yapıyorlar. Teknoloji konusunda böyle 1000 kişilik, 2000 kişilik, 3000 kişilik. O araştırmalarından bir tanesi şeydir bu arada. Bu bahsettiğim araştırma kamuya açıktır. İşte Türkiye'nin büyük orta ölçekli kurumlarının dijitalizasyonu ile ilgili, dijital uygulamalara geçişi ile ilgili 2018'in başlarında çıkan bir rapordur bu. Taze bir rapordur yani. 43 tane CIO ile görüşme yapmışlar ki bu kişilerin çalıştıkları şirketler Türkiye'nin ilk 500'ünde yer alan şirketler. Çok büyük ölçekli şirketler yani böyle 3000 kişi, 5000 kişi, 20 bin kişi çalıştıran şirketler. Birkaç tane soru sormuşlar. Orada çok çarpıcı bir şey çıkıyor. O yüzden bunun detayını anlatıyorum. Demişler ki işte sizin için dijitalleşme ne kadar önemlidir? %80'i bizim için çok önemlidir demiş. Hangi alanlara yatırım yapmanın önemli olduğunu düşünüyorsunuz diye sormuşlar. Yani sizin için öncelikli alanlar ve bütün sektörler için öncelikli alanlar nedir diye sormuşlar. En başta şey geliyor cevapların. Siber güvenlik geliyor. Yani siber güvenlik en çok yatırım yapılması gereken alan olarak gösteriliyor, işaret ediliyor. Fakat sorulardan bir tanesi de şu. Hali hazırda yaptığınız dijital yatırımların kırılımı nedir diye soruyorlar. Hangi alanda yatırım yapıyorsunuz işte? Yani yatırım derken yazılım tarafı, ne bileyim işte diğer taraf, şu taraf, bu taraf. Siber güvenlik %1 ile en son sırada. Yani şöyle bir inanç var. Siber güvenlik çok önemlidir.
Ama
ondan aksiyon sonra yok. Biz buna çok aynı öyle. Orada aksiyon yok. Dün Microsoft'un büyük bir tedarikçiler toplantısı vardı. Çok önemli bir istatistik paylaştı genel müdür yardımcısı. Dedi ki Türkiye en çok siber saldırıya maruz kalan ilk 5 ülkeden biri dünyada. Hatta ben ona bir katkıda bulundum. Ona derken yani masadaki arkadaşlara yorum yaparak katkıda bulundum. Benim okuduğum kaynaklardan bir tanesinde Türkiye 3. sırada sanal saldırılar anlamında. Yani Türkiye çok ciddi sanal suçun yaşandığı bir ülke ve maalesef korunmayan bir ülke. Dolayısıyla Türkiye bu konuda gerçekten ciddi yatırım yapması gereken bir ülke ama tablo böyle. Tablo böyleyken bunun iyi de yani bunları anlatıyorsun da bunun çözümü nedir'e geliyor konu. Çözümü aslında çok basit. Yani basit derken o kadar basit değil teknik tarafta ama toplumsal tarafta yani kişiler, insanlar tarafında yapılması gereken çok net bir şey var. İnsanlara bunun eğitimini vermen lazım. Birinci adım ne olmalı mesela? Yani ne yapmalıyız şirkette siber güvenlikte diye Google'a yaz. Karşına çıkan kaynakların çok büyük bir bölümünde sana birinci şey olarak, birinci madde, birinci adım olarak diyor ki çalışanlarını eğitmelisin. Hem de çalışanlarını bir kere eğitmelisin değil, çalışanlarını sürekli eğitmelisin. Türkiye dünyada en çok siber saldırı yaşanan 3 ülkeden biri. 43 tane CIO diyor ki bu alana çok ciddi yatırım yapılmalı ve fakat bu alanda biz neredeyse hiç yatırım yapmıyoruz diyor. Hiç yatırım yapmıyoruz demek aslında çalışanlarımıza eğitim vermiyoruz demek. Hiçbir şey yapmamakla eşdeğer. Şimdi dananın kuyruğunun koptuğu yer şurası Aykut. Şeye benziyor. Sigara karşıtı kampanya yapmaya benziyor. Neden biliyor musun? Ben dijitalle ilgili, teknolojiyle ilgili, inovasyonla ilgili sürüyle içerik paylaşıyorum. İçlerinde en az etkileşim alan ve dolayısıyla da en az insana ulaşan içerikler siber güvenlikle ilgili içerikler oluyor. Bunun anlamını bulmaya çalıştım. Nedir bunun sebebi? Ondan sonra zaten sigarayla bağlantı kurdum. Genelde sigara içen bir insansan radyoda bir kamu spotu çıktığında direkt radyo kanalını değiştirirsin veya duymak televizyonda istemiyor. Bir kamu spotu çıktığı zaman aynen öyle duymak istemiyor. Çünkü sen siber güvenlikle ilgili diyorsun ki adama bak kardeşim sen korunmasızsın. Başına bela gelecek, farkında değilsin. Hatta belki de şu an hacklendin, bunun bile farkında değilsin. Dolayısıyla senin bundan sonra her yer için farklı paralı kullanman lazım dediğin anda adam diyor ki ya 1000 tane işim var benim Allah aşkına beni bunlarla uğraştırma. Ben bunları duymak bile istemiyorum diyor doğal bir tepki olarak. Bu arada şöyle de bir istatistik var. Eğer yanlış hatırlamıyorsam Kolombiya Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma. O kadar çarpıcı bir sonuç çıkıyor ki ortalama 6,5 ay sonra saldırıya maruz kaldığını anlıyorlar. Ya yani şimdi düşünebiliyor musun? 6,5 ayda
çoktan geçmiş
sızdırılabilen biri. Aynen öyle yani bırak 6,5 ayı. 6 günde 6 saatte bile bir şirketin bütün verisini alır bir yere kopyalarsın ya. Yani zaten şaka gibi
batırırsın
bir şey.
Da şirketi. Düşünsene bunun bir banka olduğunu. Batırırsın. 6 saat sonra
batırırsın.
Yandı yürüm keten elbi olur yani.
Yani ve dolayısıyla siber güvenlik eğitimi verilmesi, farkındalık yaratılması son derece zor bir konu. Bunun üzerine de gerçekten kafa yorarak yapmak lazım. Aksi takdirde insanlar görmezden geliyor bildiğin ve dinlemek istemiyor. Aynı sigarada olduğu gibi. Yani uğraştırma. Hatta sigara reklamlarının pek çoğunun, nöro pazarlama araştırmalarında bu anlatılır. reklamların pek çoğunun sigara içme isteği yarattığı konuşuluyor. Yani öyle söyleyeyim sana. Orada da tersten çalışan
sektör
bir mekanizma var.
Sektör açığı yakalamış, ekliyor o zaman sistemi desene.
Tabii. Yani bu konuda yaklaşık işte 15-16 Avrupa ülkesinin katıldığı dünyanın en büyük nörobilim, tüketici nörobilimi araştırmalarından biri var. Bunun da kaynağını söyleyeyim. Martin Lindstrom'un Biology diye bir tane kitabı var. Biology kitabında bunun detayları vardır. Bilimsel bir araştırmaya dönüyor bu. Sigara paketlerinin üzerindeki bu işte sigara içmeyin, kısır kalırsınız, sigara içmeyin, kolunuz kopar, akciğeriniz patlar falan gibi böyle resimler var ya. O resimlerin gerçekten sigara içme konusunda bir istek azalması yaratıp yaratmadığına bakıyorlar. Aykut öyle bir şey çıkıyor ki yani şöyle bağlıyor konuyu adam. Tam tersi diyor ki belki de bütün bu kampanyalar, sigara karşıtı kampanyalar sigara firmalarının en büyük pazarlama aracı haline gelmiştir bugün diyorlar. Yani bunları da şöyle yapıyorlar. Hani böyle insanlara sorarak falan değil. Bir tanesi MR yöntemi yani manyetik rezonans. Pek çok hastalığın teşhisi için veya ilerlemesini monitörize etmek için kullanılan bir şey ama aynı zamanda belli içeriklere, uyaranlara maruz kaldığında beynin hangi alanlarının daha çok kanlandığı, yani dolayısıyla beynin hangi bölümünün daha çok tepki verdiğini ölçebilen araçlar bunlar. Görüyorlar ki güzel bir yemek fotoğrafı, güzel bir araba fotoğrafı, güzel bir gol videosu nasıl hangi alanı çalıştırıyorsa çok benzer alanları beyinde i̇nanılmaz. Uyardığını görüyorlar. Evet, inanılmaz. Yani bunların hepsi aslında böyle ayrı podcast konuları baba. Nereden geldik buraya?
Bunu not alalım ya. Siber güvenlikten şu an beyine girdik. Beyin dalgasıyla pazarlama yoluna doğru gidiyoruz. Bu arada bu gerçekten enteresan bir konu. Bunu koyalım. Bununla ilgili bir yayın yapalım. Bu çok ilginç bir konu çünkü.
Bu Yener Girişken vardır bilir misin?
Tabii biliyorum.
Bu konuları konuşmak için onu bir şeye davet edelim. Bir podcast'e davet edelim. Eminim çok zevkli geçer.
Dinleyenler eğer bu konularla alakalıysa onlara dinleyebilecekleri bir tane podcast söyleyeceğim. Hackable diye bir podcast var. Geoff Siskin diye bir arkadaş yapıyor bunu. Onu dinlemelerini tavsiye ederim. Hackable'ın içinde şirketlerin ya da cihazların, arabaların ya da aklına gelebilecek işte internet bağlantısı olan olmayan her türlü cihazın gerçekten hacklenip hacklenemeyeceğini işte white hacker'ları bulup test ediyorlar yayında. Buna işte senin kendi bilgisayarından tut da kullandığın arabanın kumandasına ya da işte IBM'in şirket içindeki herhangi bir server'ına sızmaya kadar aklına gelecek her türlü enteresan senaryo var. Bunu ben show notlara ekleyeyim. Bence bunu dinlemek isteyebilirler. Bir de gene benzer bir konu var. Bu şeyi yapan, ilk başta bahsettiğim Motherboard'un haberini yapan kişinin de kendi bir podcast olacaktı. Yanlış hatırlamıyorsam Motherboard'un Siber diye bir şeyi podcast'ti. Bunun da linkini gene vereceğim. En son programlarından bir tanesinde bu penetration test yapan beyaz hackerlardan biriyle röportaj yaptı. Ki hacker şey hikayelerini anlatıyor. Hani şirketlere sızmak için nasıl bir yöntem uyguladığını. Nasıl işte insanlarla telefon görüşmesi yaptığını. Bu arada aslında kız eskiden yazılımcı falan değil, gazetecilik geçmişi olan bir kişi. Gazetecilik eğitimi almış. Fakat insan iletişimi çok kuvvetli olduğu için daha sonra yavaş yavaş bu alana kaymış. Ve bütün olay aslında biraz senin bahsettiğinle de alakalı. İnsanların aklından geçeni okuyabilmek, biraz onlar gibi davranabilmek, yavaş yavaş onları açıp ufak ufak bilgileri işte parça parça toplayıp bir yere getirip sonra şirketlere sızmak. Tabii sonrasında da işte rapor çıkarıyorlar. Bak senin şirkete şu kadar sürede sızdım, seninkini sızamadım gibi. Dolayısıyla hani bu konularla ilgili şirket, yani sadece kişiler değil şirketler de varsa bence biraz dünyada olanları da takip etmek açısından bunlara bakmalarında fayda var. hangi büyük şirketlerin başlarına neler gelebiliyor. Ben çünkü şeyi hatırlıyorum. Ben Akbank'tayken ara ara şeyler yapılırdı bize. Hiç bilmediğin yerden, hiç tanımadığın bir insan çat diye senin masa telefonunu arar. Başka biri gibi davranıp aslında senden bilgi almaya çalışır. İşte penetration test yapıyorlar aslında. Sen eğer kandın ve verdiysen geçmiş ola zaten. Hafta sonunda seni çağırırlar. Testten geçemedin diye kime tutulursun. Hem de pek hoş bir şey olmaz yani.
Ben siber güvenliği anlatırken biraz böyle ya bugün diyorum bilgisayarlarınızı bir şekilde korumanız gerekiyor. Cep telefonlarınızı korumanız gerekiyor. Bilgisayara sıkıntı çıktı. Virüs bulaştı. Format atıyorsun. Format attırıyorsun bir şeyde. İsveç'te adamlar vücutlarında çiple geziyorlar. 3000 kişinin bir katıldığı bir pilot proje var. Bu çipler sayesinde işte turnikelerden dümdüz geçiyorlar. Çok yakında kredi kartı bilgileri eklenecek oraya. Marketlerde hiçbir kredi kartı, hiçbir cüzdan para kullanmadan alışveriş yapabilecekler. Şimdi düşünsene vücudunda bir şey var. Uzaktan erişilebilir bir dijital cihaz var. Ben o cihaza erişip o cihazı hacklediğim zaman başına neler gelebilecek sorusunun cevabı yok. Bir büyük bir medikal cihaz firmasının ürettiği 460 bin tane kalp pilinde siber güvenlik sorunu olduğu açıklandı FDA tarafından. Yani korkunç bir şey. Bu hani şu demek yani senin kalbinde pil var. Bir şekilde kalbinin çalışmaya devam etmesi için o pili kullanıyorsun. Ve ben o pile uzaktan erişebiliyorum. Şeyi yok, savunması yok. Yani o pilin çalışmasını durdurabilirim, çalışmasını yavaşlatabilirim, hızlandırabilirim, ısısını artırabilirim. Seni öldürebilirim yani. Hani başına böyle bir şey getirebilirim seni. Ve bunun yapıldığını kanıtlama şansın bile yok. Makalelerden biri şunu söylüyordu, geçenlerde okudu. Şimdi adli tıp denen bir şey var. Yani biri öldüğünde neden öldüğünü bulabilmek için yapılan işlem otopsi deniyor. Otopside de bir doktor ve bir hukukçunun, yani işte avukat, savcı vesairenin bulunması lazım. Yani hazır bulunması lazım ki bunun bir raporu çıkartılabilsin. Ama diyor, yakın zamanda belki bir siber güvenlik uzmanının da bu otopsiye dahil olması gerekebilecek diyor. Çünkü sen şimdi bir insanın ölüm sebebinin kalp pilinin durması olduğunu tespit edebilirsin. Fakat bu kalp pilini uzaktan mı durdurdu, kim durdurdu, nasıl durdurdu bunu bilme şansın yok. İşte siber güvenlik bu kadar da kritik bir konu haline geliyor ki Türkiye'de şu an 40 bin civarı, 50 bin civarı bir siber güvenlik uzmanı ihtiyacı olduğu konuşuluyor. Çok popüler mesleklerden biri. Bunu da burada söylemiş olalım.
Harika. Bundan notunu aldık. Dolayısıyla içimiz karararak nasıl yaşayacağız biz bu güvenlik açıklar arasında diyerek programı.
Bak senin bile içini kararttırdım ya. Görüyorsun değil mi?
Yok yani zaten her geçen gün daha böyle bir ya biz ne yapıyoruz acaba diye sorguladığım bir yer var. Tabii teknoloji çok keyifli şeyler getiriyor ama arka tarafta da ciddi bir risk. Biraz korkmak iyidir. Arada bir daha düşündürüyor insana ne yapacağını, ne yapmaman gerektiğini. O yüzden hoş bir şey bence. Bakalım o zaman bir sonraki programa kadar yeni notlarımızı, yeni yaşanan olayları, teknolojik gelişmeleri getirerek yine konuşuyor olacağız Sertaç'cığım.
Tamamdır. Bugün burada vedalaşalım istersen. Bir saati doldurduk neredeyse.
Harika. Aynen öyle. Ben şöyle bir soruyla kapatacağım. Kendi hayatında siber güvenlikle ilgili, kendi telefonunun, bilgisayarının, şirketinin ya da çalıştığı şirketin güvenliğiyle ilgili bugüne kadar herhangi bir şekilde bir sorun hissettiğini düşünen, bununla ilgili bir eğitim alması gerektiğini düşünen ya da alan ya da bu konuda enteresan deneyimleri olanlar varsa bize sosyal medya kanallarından bir mesaj atsın. E-mailleşebiliriz. Bilgilerimiz zaten sayfamızda var. Sesli mesaj da gönderebilirler. Yazılı mesaj da gönderebilirler. Biraz fikirlerinizi, görüşlerinizi alın diye böyle biraz etkileşimli hale getirmek isteyeceğim diyerek ortaya bırakayım soruyu. Arkasından da Sertaç sana çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Uzun bir hastalık dönemini sen ve ben geçirdikten sonra nihayet bir araya gelebilmek güzel oldu. Yenileri için heyecanla yeni kayıtları yapmayı bekliyorum.
Eyvallah. Ellerine sağlık. Ağzına sağlık.
Hastaneye görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Vallahi gider ayak. Neyse ben anca giderim bu hızdan artık. Hadi.
Güle güle Mustafa.
Beni ışınla ışınla. Enerjiyle.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve Allianz.com.tr'de.